Ayrım 4. Ben ve Öykülerim. Ziya Mısırlı. Sayfa 56. Köye doğru. Atlara bindiğimiz zaman ikindi ezanı çoktan okunmuştu. Soğuğun etkisiyle kımıldaşan atımın uzun yelesini okşayarak, ''Hadi bakalım, uğurlar olsun.'' dedim. Yeğenimin bindiği kısrak önden ilerliyor, ben de onu izliyorum. Yüzümü okşayan sert yel saçlarımı dağıtıyor, dizginleri tutan elimi iyiden iyiye üşütüyordu. Güzel bir köy havası tutturan yol arkadaşımın türküsünü dinliyor, köyde kalacağım birkaç günün nasıl geçeceğini düşünüyordum. Karların henüz kalktığı bu kış gününde orada ne yapacaktım? Oysa kentin gürültüsünden kaçıyor, başımı dinlendirecek bir yer arıyordum. Her üzüntü, dünya hırslarından uzak geçireceğim anları tasarlıyordum. Oldukça ilerlemiş olacağız ki yeğenim, ''Dikkat et, sığ bir dereden geçeceğiz.'' dedi. Dizginleri daha sıkı tutarak atın karnına değin yükselen bir sudan geçtik. Yazın kuruyan bu dere kışın atla bile geçit vermiyordu. Yeğeni bir korkunun ürpertilerini yatıştırdıktan sonra çevremi gözlemeye başladım. Dökülmüş yapraklarıyla birer yontu gibi duran çıplak ağaçların altından sessizce geçtik. Türküsünü tüketen yeğenim, ''Artık yaklaşıyoruz.'' diye seslendi. Çit kıyısındaki konutun önünden geçtik. Yakınlarımızda böğüren öküz, inek sesleri, tek tük duyulan horoz ötüşleri, ağıllardan koyun, keçi melemeleri köy akşamlarının canlı bir örneğini gösteriyordu. Atımı yeğenime teslim ettim. Sonra yakınlarımın ''Hoş geldin'' diyen sesleri arasında yukarı çıktım. Gözlerinde inanç, sevinç okunan bu insanlar ilk bakışta ruhuma bir dirilik serptiler. Konutun büyük odasına doğru ilerlerken dışarıdaki gürültüyü anlamaya çıkan dayımla karşılaştım. Uzunca bir o'dan sonra tokalaşıp yerlerimize oturduk. O sırayla kenttekileri, tanıdıklarından bazılarını benden sordu. Çocukluğumda ocakta yanan büyük kütüklerden ısınırken şimdi sobanın çıtır çıtır yanması pek hoşuma gitti. Oldukça yaşlanmış olan dayımın konuşmalarını dinliyor, bir taraftan gözlerim odanın içindeki değişiklikleri araştırıyordu. Taban köyün dokuma kilimleriyle örtülü, yandaki duvarda ise büyücek bir geyikli halı bulunuyordu. Yeni yapılan bu konutun pencereleri de İspanyol tipiydi. Ellerini ovuşturarak perdeyi örten diğer bir yeğen, radyoyu da açtıktan sonra dışarıya çıkıp bir lüks ışık vericisiyle içeriye geldi. Yüzüm gülmüştü, dayanamayıp dayıma seslendim. ''Dayı, buranın kentten ayrımı yok. Günlüğüne geldim ama bir hafta ayrılmam.'' dedim. O yüksek sesle gülerek, ''Evet, öteki köylerimize oranla Allah'a şükürler olsun çok rahat yaşıyoruz. Bu pilli radyo bize dünya sağlıklarını da veriyor. Hey gidi eski günler hey, neydi o sıkıntılar? Şimdi çalışmak, iş görmek kolaylaştı. Yaşamak gereğinden çok tatlılaştı. Konuyu yeterince irdeledikten sonra, ''Söyle bakalım bizim kasabadan ne sağlıklar var?'' dedi. ''Hiç'' diye yanıtlayınca canı sıkılmış gibi, ''Onlar bu amanak köylülerin daima ayaklarına gelmesini isterler.'' ''Estağfurullah dayı, bu nasıl söz? Yani ticaret ve kârları ancak bu sayede çoğalır.'' diyecektim. ''Biz bu ulusun köylüsü olmakla her an onur duyuyoruz. Ama öteden beri köylü, kentli arasında avanaklık, akıllılık tartışması vardır.'' İşte bu düşünceler bizler arasında birçok güldürülerin anımsanmasına yol açmıştı. Sözün burasında, ''Birkaçını anlatır mısın?'' dedim. O gülerek içeriye giren yemek sofrasını gösterdi. ''Hele mideleri bir şişirelim, birbiri anlatır, hep birlikte güleriz.'' dedi. Yeğen ve dayı. Yemeğimizi duygulu, şakacı sözler içinde tükettik. Dayım her zamanki yeri olsa gerek sobanın arkasındaki mindere çöktü. Kahvesini eline alırken, şimdilik gelin oldu ise de biz atalardan kalma bir alışkanlıkla konuklarımız için dolabın kıyısında bir miktar bulundururuz. Sigara kutusunu bana doğru uzatarak, iç bakalım yeğen. Sigara içmekle sevgi, saygı eksilmez. Yeter ki çocuklarımız buna alışmasınlar. Geçenlerde sizin konuta geliyordum. Komşumuzun bir yaramaz çocuğu var. Babasının yüzüne karşı bir sövdü ki, benim böyle bir oğlum olsun, büyük sözüme tövbe kıtır kıtır keserim. Ne yaparsın dayıcığım, zaman böyle, çocukları kentte eğitmek pek zor, diye yanıtladım. O sinirli devinimlerle suçu ana babalara yüklüyordu. Bu sırada odaya giren muhtar konuşmamızı yarım bırakmıştı. Hoş beşten sonra bize doğru dönerek, dayı ile yeğeni bir arada görüyorum. Aa, bari güldürüsünü de anlattın mı? Diyerek dayıma döndü. Bu anımsamayı da destekledim. Oturduğu yerde bağdaşını yenileyen dayım, efendim diyerek söze başladı. Küçük güldürme başlarken insanların kişisel çıkarlarını, çoğunlukla yey tuttuklarını denemelerimle de kanıtlamış olan bir düşün olarak belirtmek isterim. Bunu açıklayanlara çıkarcı dediğimiz gibi gizli tutanların da bu zevkin içinde yaşadıklarını onaylamamız gerekir. Zamanında un öğüterek geçinen bir değirmenci varmış. Uzaktan araba üstünde yeğeninin geldiğini görünce içinden "Eh" demiş. "Gelen bizim yeğen. Ununu kalın da öğütsem olur, ince de. Hakkımı bir ölçek alsam da bir şey demez, iki ölçek alsam da" diye düşünür. Bu sırada yeğen dayısını görmüştür. O da "Ne iyi değirmen dayımın, benim buğdayımı herkesinkinden önce güzel öğütür, payını ya alır ya almaz" diyor. Uzatmayalım, selam sabahtan sonra buğday öğütülüp çuvallara konur. Çuvalların ağızları bağlanırken değirmenci payını bir yerine iki almaya başlayınca yeğen dayanamayıp atılır. "Aman dayı, ne yapıyorsun? Beni el gibi gördün. Ben gelirken dayım payını ya alır ya almaz diye düşündüm. Hiç olmazsa hakkınızı alın." Dayısı bu sözleri dinledikten sonra, "Ah yeğen, ah, seni görünce ben de özdeş şeyi düşünmedim mi? Bu gelen yeğenim, çok alsam da bir şey demez, az alsam da" diye sevinmiştim, der. Ancak hakkını almaya onaşan değirmenci yeğenine güle güle derken onun ağzından "Alışveriş başka, dostluk başka" sözlerini işitir. Güldüğünün tükeniminde hepimiz gülüştük. Ben anlamlı anlamlı dayıma bakarak, "Aman dayıcım, seninle biz böylesine değiliz değil mi?" dedim. O, "Belli olmaz yeğen" diye yanıt verince ben, "Haklarımıza onaşırsak bu duruma düşmeyiz" dedim. Söze karışan muhtar, onun bütün öyküyü, fıkralarını ortaya çıkarmak isteyen bir özlemle, "Sürdürün ağa, kış günü bu. Senin dağarcığında daha neler yok ki? Hani senin bir Avanak köylü öykücüğün vardı, onu dinleyelim." Bu kez de sigarayı ben sunarak, "Dinliyoruz dayı, anlat bakalım." Sigarasının dumanlarını burun deliklerinden çıkararak gürlercesine bir öksürdü, boğazını yağlayan bir davranışla anlatmaya koyuldu. Çilek. Rahmetli babam anlatırdı. Zamanında köyümüzde yaşamış bir Hasan Çavuş varmış. O iyilik yapmayı çok sever, sözünde durmayı yiğitlik bildiğinden karşısındakinin sevgisini, iştenliğini kazanmaya çalışırmış. Onur kırıcı sözlere dayanamaz, artam saydığı doğruluğu eylemleriyle de kanıtlarmış. Hasan Çavuş günlerden bir pazar kasabaya iner, konutunun gereksinmesi olan öteberiyi tanıdık bir ağadan sağlamaya çalışır. Ağa, alınan şeylerin hesabını yaparken konutunda her akşam söze, tartışmaya yol açan hayvanlarını kışı geçirmek üzere doğru bildiği çavuşa vermeyi düşünür. Her yıl Çilek adını verdiği ineğiyle yavrusunu bir köylüye 2-3 aya değin az parayla baktırmaktadır. "Hasan Çavuş, senden bir dileğim var. Buyur ağam, hizmetinizde bulunmak bana onur verecektir. Her buyruğunuzu yapmaya hazırım." Çok gider gösterir üzüntüsüyle Hasan Çavuş'a bakan ağa, "Baharda sütünden yararlanacağım. Çok sevdiğim çilekle yavrularına 3 ay değin bakıvermeni istiyorum. Ücreti neyse veririm" diye ekler. Öteden beri iyilik yapmayı seven çavuş, "Aman ağam, nasıl olur? Ambarlar arpa, ağırlar saman dolu. Bugün hemen getireyim" diye ağayı sevindirir. Günler gelip geçmiştir. O yıl kış ağır olmuş, yollar uzun bir süre karla kaplı kalmıştır. Buna karşın önemli bir işi olan başka bir köylü arkadaş kente indiğinde geceyi orada geçirmek zorunda kalır. Hana, daha sonra gitmeyi düşünen yolcu, ışıklı bir kahveye giderek bir köşeye oturur. Kahvesini içerken sobayı çevreleyen ağaların konuşmasına kulak verir. İçlerinden biri, "Yahu senin çilek ne durumda, bu kışı iyi çıkartıyorsun" deyince öbür ağa, "Sorma birader, çileğin Gönenci Bey'de yok. Ekmek elden, su gölden gidiyor. 3 ay evvel Avanakça bir alıcımı yakaladım. Çileği anasını danasını öylesine bakmaya götürdü. Bu köylüler niye böyle avanak olurlar bilmem ki." Başka bir ağa, "Zavallılar hep kentliler için çalışırlar" diye onaylar. Çileğini görmek istediğini de belirten ağanın bu konuşmalarını duyan yolcu, gayri yerinde oturamaz. Canı sıkıldığından gözüne uyku da girmez. "Çilek köylerindeki Hasan Çavuş'un baktığı inek olmalı" diye düşünür. Ertesi gün köye geldiğinde duyduklarını köy odasında çavuş arkadaşlarına anlatır. Sorunu sessizle dinleyen Hasan Çavuş, kızdığını hiç belli etmeksizin arkadaşlarına, "Yarın sizleri öğle yemeğine çağırıyorum, hepiniz buyurun" dedikten sonra konutuna gider. Sabahın erken saatlerinde bıçakları iyice biledikten sonra hayvanların üçünü de keser. Gelen köylülere sevinçle dağıtır. Salığı getiren köylüsüne, "Görsünler bakalım, köylü mü avanak yoksa kentli mi?" diye söylenir. Bu güzel şölenden birkaç gün sonra Hasan Çavuş, karların kalkmasından yararlanarak arabasını koşar, üzerine birkaç odun, bir iki tane de mısır asmasıyla kabak koyarak yola çıkar. Arabanın üzerinde düvenin derisine bakan çavuş, dudaklarındaki gülümseme arasından, "Ya ağa, bu işe üzüleceksin ama suç benim değil." Diğer yandan havanın açılmasını gören ağa atını hazırlayarak sevgili çileğini görmek için yola çıkar. Bir yol karşıında ağa ile çavuş karşılaşır. Ağa kaygıyla esenledikten sonra "Nereye böyle çavuş, nasıl oldu benim çilek?" diye sorar. Hasan çavuş yapmacık bir ağızla "Sorma ağa, onu aldı felek." "Ya da nasıl?" "Onun da satıldı anası." Daha gelirken sabah sütlerini nasıl içeceğini düşünen ağa ne olduğunu şaşırmış bir durumda sorar. "Ya düvesi?" Hasan çavuş parmağını uzatarak "İşte arabada düvesi." diye yanıtlar. Bu durum karşısında şaşkına dönen ağa içinden yükselen bir sesin etkisi altında kalarak üzgün üzgün kasabaya doğru gider. Dayım anıtlarını burada bitirmişti. Uzunca esenledikten sonra "Ya işte böyle," diyordu. Son tümceleri göğsünü kabartan bir davranışla bitirmişti. Anlamlı anlamlı yeniden gülüştük. Az sonra muhtar "Hoşça kalın." diyerek ayrıldı. Ben de "Tanrı gönenç versin," dedim. Odama çekilerek hazırlanan geniş yün yatağıma uzandım. Uzak yakın gelen köpek ulumalar arasında uyumuşum. Göz iğnesi. Geçimsizlik deyince usumuza hemen karı koca yaşantısı gelir. Aşısı bulunmayan bir sayrılık gibi çevreye yayılıveren geçimsizlik birçok yuvaların mutluluğunu alıp götürmektedir. Bir moda gibi alışkanlık durumuna gelen bu konu aileyi içten içe kemirmektedir. Birçok bunalım sayrılıklara yol açmasına karşın bu nazlı mikrobun konuttan gitmesini nedense engelleyemiyoruz. Yargıç kapılarında, özel günlerinde, kahve köşelerinde koca karısından, kadın kocasından yakınıp durur. Kavgasız konut, davulsuz düğüne benzer derlerse de davulu da zurnası da isteyenlerin olsun. Komşunun tavuğu komşuya kaz göründüğü örneği bazı karı kocalar kendilerini diğer aileler ölçmeye çalışırlar. Görüyor musun falancaları nasıl gül gibi geçiniyorlar? Kadın, karısının bir dediğini iki etmiyor, her akşam ellerine paketler sığmıyor. Buna karşın erkek, iyi ama o kadın da kocasına ne denli sevecenlik, sevgi gösteriyor, ayrımında mısın? Böyle karıya can kurban. Böylece tartışma uzar gider. Bilmezler ki o ailenin de bazı üzücü durumları, geçimsizlikleri bulunur. Bu sayrılık ara sıra her aileye uğramaktadır. İşin yabancısı bazıları bunu onurlu bir ödev gibi çevreye duyurmaktan tad alırlar. Bu yüzden bekar kaldım, saçlarıma aklar düştü. Bekarlık sultanlıktır diyorum. Geçen akşam komşuya gitmiştik. Orada neşeli bir konukla tanıştık. Söz yine geçimsizliğe gelince o şöyle bir güldürüye başladı. Günlerden bir gün bir doktorun kapısı ivedi ivedi vurulur. Yüzünden korktuğu anlaşılan bir erkek, "Efendim karım birden bayıldı. Konuta buyurmanızı dileyeceğim." Çantasını hazırlayan doktor yola çıkar. Biraz dağınık, tozlu görünen dar bir geçenekten geçtikten sonra sayrının yanına girerler. Genç kadın divanda boylu boyunca uzanmaktadır. Doktor hemen sayrının yanına yaklaşır. Gereken işlemi yapar ama söz konusu edilen baygınlık belirtisini bulamaz. Odanın dağınık görüntüsünün verdiği anlamla sayrının kocasına dönerek "Gerçekten bayılmış ancak 10 dakikaya dek ayılmazsa ben bir iğne yapacağım." Baygınlık özentisi yapan kadın az sonra ayılmaya başlar. Kadının şaşkınlığını önemsemeyen doktor "İlk olarak size güzel bir göz iğnesi yapacaktım." der. "Allah'a ısmarladık." deyip gider. Küçük anlatı hepimizi güldürmüştü. İçimden "Allah insanı böyle kurnaz kadınların kurbanı yapmasın." dedim. Konuta dönerken kadının fendi erkeği yendi sözüne yavaş yavaş inanmaya başladım. Hıştamayın be. Sonbahar akşamlarından biriydi. Çiselemeye başlayan yağmurun yapraklar üzerinde oluşturduğu hışıltıyı dinliyor. Açık pencereden gelen toprak kokusunu içime sindirmeye çalışıyordum. Birbirine benzemeyen binbir çeşit canlı cansız varlıkların kokuları, renkleri, sesleri usumu yormuş, beni evrenin sonsuzluklarına götürmüştü. Açıklaması pek zor olan bu düşüncelerim arasında önümden bakraçlı bir kadın geçti. Konutun bitişiğindeki kuyudan suyu doldurduktan sonra bana dönerek "Pek düşüncelisin abi, binin yarısı 425 olduğunu unutuyorsun anlaşılan." Konutuna doğru giderken "O da bizde yok aldırma," dedi. Bu kez kadın komşunun kiracısı bulunuyordu. Orta boylu, esmer, gülmesi bol, yuvasına bağlı bir hanımdı. Özellikle yakınılacak bir kocanın karılığını yapıyordu. Üstelik 4 çocuk anasıydı. Bize göre tasasız görünüyordu. Hani dünya yansa bir kalbur samanım yok diyen cinsindendi. Kim bilir bu bir avunma da olabilirdi. Az sonra yeniden suya geldiğinde "Yine dalgınsınız. Durun size bir öykü anlatayım da biraz yüzünüz gülsün." Bakracını kuyu başında bırakıp odaya geldi. Kısa bir duraklamadan sonra bizim hanıma dönerek Kıştan bahara aktarıldığımız günlerden biriydi. O gün konut sahibimle birlikte karşıki komşuya gitmek için sözleşmiştik. Çocuklarımızı alarak yakın olan komşunun kapısına vardık. Sokak kapısının dört yanının tenekelerle çakılı olması beni güldürmüştü. Konut sahibim, "Kız sus, söz işitiriz," diyordu. Kim dinler, kapıyı açan gelinleriyle birlikte yukarıya çıktık. Karalaşan merdiven tahtalarındaki tozlarda ayak izlerimiz belli oluyordu. Ağırlaşan bir güvercin kokusuyla yandaki pencerelerde birikmiş pislikler bize esenliyordu. Odaya girdiğimiz zaman büyük hanımın kara bir postaki üzerinde namaz kıldığını gördük. Henüz sönmeye başlayan sobanın önü külden görünmüyordu. Kilimin üzerine düşenler kömür tenekesinin çevresini sarmış gibiydiler. Sediri kaplayan kirli, renksiz, yıpranmış bir kilimin üzerine iliştik. Oturduğumuz yerde bir kağıt hışırtısı duyduk. Başımı çevirip elimi uzattığım zaman kilimin altında çeşitli kağıtların yer aldığını gördüm. Kömür isinden aklını yitiren duvarlarda da çeşitli ince, kalın kağıtlar yapışıktı. Tavanda duvarlardan ayrımsızdı. Gelin hanımın yanımıza oturmasıyla hoş beşe başladık. Söz arasında duvarlardaki kağıtların neden yapıştırıldığını sordum. Küllenmiş bir mangalı karıştırmışım gibi kaygılı bir sesle, "Aman şu bitişikteki pis karıdan bıktık, usandık. Duvardaki küçük yarıklar var. Oradan durmadan bizi dinliyor." Efendi babam da buralara kalın mukava kağıdı çaktı. Uygunsuz karı kulağını yapıştırıyor oraya, ne konuşsak anlamaya çalışıyor. Uzun bir tığ hazırladım. Hangi delik olduğunu bilsem tak diye batırıp kulağını deleceğim. Şimdi o şımarık kızını alıştırmış. Konut sahibim ve benim söylediğim bir iki onaylayıcı söz konuyu tam kıvamına getirmişti. O sürdürerek, "Ne olacak, anası ne ki kızı ne olsun. Dağlarda tepelerde dolaşmış, kucaktan kucağa koca değiştirmiş karıdan ne hayır gelir insana," diyor. "Aman sus kardeş, duyarsa başımız çekinceye girer," dedim. O, "Duyarsa duysun, yalan mı?" dedi. Ne yapacakmış? Konuyu daha da uzatıyordu. Bu sırada yazmasını bitirmiş, tesbihini alarak yanımıza oturmuştu. Sert bir sesle, "Hoş geldiniz," dedikten sonra tesbihini çekmeye başladı. Konuşma coşkusunu hiç yitirmemişti. Gözlerim hanım teyzeden ayrılmamıştı. Yazmasını boynuna doğru almış, kirli giysisiyle, şişman gövdesiyle işten gelmişe benziyordu. Elindeki uzun tesbihin tanelerini ivedilikle çekiyor, sesli olarak "Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah," dedikten sonra, "Kız az mı oynaştı o?" dedi. Böylece konutun yaşlı hanımı konuşmaya karışmıştı. Parmakları arasında aşağı doğru inen her tesbih tanesi için "Elhamdülillah, elhamdülillah," diyordu. Bunun bitiminde de "Hele susun, o gençliğinde uçuyormuş, bu zavallıcık beşinci kocasıymış," diye ekledi. Bir yandan gelini, öteki yandan kaynanası komşularını batırıp çıkarmışlardı. Dinlemekten başka çıkar yoktu. Dışarıya bir çıksam kahkahalarla gülecektim. Kendimi zor tutuyordum. Tesbih çekmesini sürdüren kaynana "Allahu Ekber, Allahu Ekber" seslerinden sonra, "Hele hele hışlamayın be. Onun yerde gökte yatacak yeri mi vardır? Taksilere binip kaçtığını gözlerimle gördüm," diyerek ellerini yüzüne kaldırdı. Böylelikle namazın duası tükenmiş oldu. Söyleşimiz havanın kararmasına dek sürdü. Allah'a ısmarladık derken onlar, "Yine buyurun, hoş vakit geçirdik, güle güle gidin," diyorlardı. Komşum öyküsünü burada tüketmişti. Güler göründüm. "Peki o dinimizin kutsal sözcüklerini yenilerken kötü bir dedikodu yaptı. Sen de bize anlattın ve dinlettin. Ya bu da günah sayılırsa," dedim. O gülerek, "Yalan söylemedim, kendimden de uydurmadım. 60 yaşında bir kadın, yapmasın böyle. Biz cahiliz, namaz kılamıyoruz. Ama böyle bir anda dedikodu yapmanın ayıp olduğunu biliyoruz," dedi. Usul bu derin konunun kapılarını çalıyordu. Müslümanlık ne denli derin, kutsal ayrıntılarla, insanlık artamlarıyla dolu bir gerçekti. Başörtüsüyle yalnız gözlerini açık bırakan bu yaşlı hanımı, derviş giysisinde olan kocasını düşündüm. Uzun bir sakal, gülmeyen bir yüz, giyim kuşama önem vermeyen durumu gözlerimde canlandı. Daha geçen gün baba tarlasından gelen mısır hakkını kardeşine vermeyen bir adamdı bu. Gerçeği kendi açısından gören zavallılardandı. Bunların yüreklerindeki temizlik, yüzlerindeki aynadan yansımıyordu. Beni ilgilendirmeyen bu konular üzerinde daha çok düşün yürütmemek için radyoyu açarak onunla arkadaşlık etmeye başladım. Sobanın içindeki çorbalar. Geçmişteki Ramazan aylarında kırmızı, yeşil, güver kurdelelerle sarılı güllaç kutuları satılırdı. Bütçesi uygun olan aileler bundan bir kutu alır, ara ara güllaç dolması yapardı. Havanda dövülmüş cevizle doldurulan bu tatlılar pek hoşuma giderdi. Bunun yanı sıra her aile kış azığı olarak keşkek, bulgur, tarhana, yufka, makarna, kuskus gibi besinleri hazırlamayı bir görev sayardı. Tadına doyum olmazdı bu yemeklerin. Çocukluğumda kış aylarına rastlayan bu Ramazan günlerinin anılarını unutamam bir türlü. İlkokulun 4. ya da 5. sınıfına gidiyordum. Çevre karlarla örtülüydü. Her sabah odun sobasını ben yakardım. Bir minder ısıtarak kızaran sobanın arkasına geçer, masa görevini yapan sedirde derslerime çalışırdım. Sonra annemle babam kalkarlar, namazlarını kılarlardı. Babam işine, bense okula giderdim. Ramazan ayının kendine özgü yaşantıları sürüp giderdi. Bir akşam yemeği için sevgili anacığım güllaç tatlısıyla börek yapmıştı. O gün ben de oruç tutmuştum çünkü. Başında, ortasında, sonunda 3 kez oruç tuttuk mu 3'ün sonuna bir sıfır koyuyor, 30 günü tamamlamış oluyorduk düşüncelerimizle. Çocuklar için bu yeterli sayılıyordu. 3 kişilik aile soframızda neşeyle orucumuzu bozmuş, sevinçle yemiş, içmiştik. Erken yatmıştık nedense o gece. Sabahleyin annemin sevgi, sevecenlik dolu tatlı sesiyle uyandım. Benim cici oğlum, sevgili yavrum, efendi paşa, aslan oğlum, hadi uyan, kalk da sobayı yak, hem de derslerine çalışırsın, diyordu. Yürekten gelen bu sevgi dolu çağrışa hayır denir miydi hiç? Hemen uyandım. Gözlerimi açtığımda annem bana bakıyordu. Aç olduğumu sezdim hemen. Sahur yemeğine beni kaldırmamışlardı. Birden usuma güllaç tatlısı, börek geldi. Gözlerim iyice açılmıştı. Peki anne, gidiyorum, diyerek hırkamı giydim, aşağıya oturma odasına indim. Annem yanacak odun, çıra, kibriti geceden sobanın yanına hazırlıyordu. Odaya girdiğimde bunları göremedim. Unutmuştur diyerek dolaptan yenilerini çıkardım. Sobanın kapağını açtığımda bir de ne göreyim? Tabanları kapkara olmuş, üstleri kirlilikten beyazlığını yitirmiş, kocaman bir çift işçi yün çorabı durmuyor mu? Şaşırdım kaldım. Soba tahtasının ön kısmında saman tanecikleri vardı. Sonra bir korku girdi içime. İskemleye çıkıp elimdeki odunları tavana vurarak anneme seslendim. Anne, gel gel, sobanın içinde kirli çoraplar var, bir bakın. Az sonra annemle babam gelerek durumu gördüler. Onlar da şaşırmışlardı. Odayı gözden geçiren babam, nasıl olur, biz üstünde yatalım da bu bir hırsız olamaz, diyordu. Yemek dolabını açan annem, bizim yemekler, börekler, ne varsa yenilip içilmiş, silip süpürülmüş, diye bağırıyordu. Ben de koşarak baktım. Güllaç tepsisi bomboştu. Yenilikten sarardığımı gören annem, üzülme yavrum, ben sana daha iyisini yaparım, diyordu. Dışarıya çıkan babam elinde bir küçük gaz lambasıyla içeriye girdi. Sokak kapısı kilitli ama adam ahırın iç kapısından korkusuzca girmiş. Bu küçük lambayı atın yemliğinde buldum. Söndürmeyi de unutmamış. Adam yabancı değil, bizi konutu yakından bilen biri. Bir şey bırakmadığına göre oldukça açmış. Çorapları çok kirli olduğuna göre kömür ocağından geliyor demektir. Sobayı yakmaya çalışan annem, hem de kahvesini bile içmiş diye söyleniyordu. Aradan yıllar geçtiği halde bu adamın kim olduğunu bir türlü anlayamamıştık. Olanlar benim güllaç tatlısına olmuş, yerine bir çift kirli çorap armağan kalmıştı. Atanın önünde. Onun alçıdan yapılmış, altın sarısı renkli yarım büstünü kitaplığımın üstündeki yerine koyduğum zaman derin bir soluk aldım. Omuzlarımdan büyük bir yük atılmış, tüm varlığımda içten gelen bir eniş duymuştum. Yıllardır emek verdiğim, özenle üstünde durduğum kitaplığımda yerinin boş olması için için üzüyordu beni. İlçemden Üsküdar'a taşınırken kırılır korkusuyla götürmemiştim. Bir yenisini alırım diye düşünmüştüm ama araya taraya zor buldum Sirkeci'de bir han içinde. Kitaplığıma, konutuma onur veren yüce atanın büstü önünde saygıyla eğiliyorum şimdi. O ışığını okuduğu kitaplardan alıp ulusuna yansıtmasını bilen salt bir güneştir. Elde ettiği bilgileri usundaki süzgeçten geçirdikten, daha olumlu bir kıvama soktuktan sonra ulusuna sunmuştur. Usunda oluşturduğu en olumlu düşünce kaynağını son damlasına dek ulusuna armağan etmesini bilmiştir. Ne yazık ki bizler onun bu damlalarından gerçek bir biçimde tümüyle yararlanmasını bilmediğimizden, yontusu ya da büstü önünde saygı duruşuna geçerken içimizde bir burukluk seziyoruz. İçimizden bir ses, atam sana olan görevlerimizi tümüyle yapamadık, diyor. Bu sesi duymak, gerçeği görmek demektir. Sağlam adımlar atıp mutlu yarınlara yaklaşmasını bilmeliyiz artık. Cumhuriyetin bir yıl dönümünü kutlayacağız. Hesap vereceğiz yüce ataya. Geçen süre içinde neler yaptığımızı anlatacağız. Kuşkusuz kendimiz de yetersiz bulacağız sonuçları. O üzüntümüzü anlayacak. Eziklik, boyun büyüklük Türk ulusuna yakışmaz. Yeniden başlayın görevinize, geceyi gündüze ekleyip canla başla çalışın diyecektir bizlere. Bu sesleri duymuşçasına irkildim kitapların önünde. Gerçekle düş arasında bir yaşantı sürdüm bir süre. İvedilikle toparlandım. Kitaplığın camını sağa doğru iterek Atatürk'le ilgili yapıtları gözledim. 12'ye değin yapıt vardı rafta. Yanaklarımda bir sıcaklığın oluştuğunu sezdim. Bir utanç belirmişti yüzümde. Oysaki Atatürk için yüzlerce, binlerce kitap yazıldığını biliyordum. Hoş kitaplar çok da olsa okunmadıktan sonra bir şey anlatmış olmazlardı ya. Şimdiye dek gösterişten kurtulmadığımızı bir kez daha anladım. Kitaplığımıza onur vermesi için Atatürk'ün büstünü, varsıllaşması için de yapıtlarından alıyor da bu yapıtlardan okuyarak yararlanmak gerektiğini duymuyoruz. Duyuyorsak da gerektiğince uygulamıyoruz. Bizleri çağdaş uygar ulusların düzeyine, bilim dallarını bilinçli bir biçimde okumak, öğrenmek, çalışmak, öğrendiklerimize zaman yitirmeksizin uygulamak çıkartacaktır. İşte o zaman atamızın karşısında dimdik durmakta bir sakınca görmeyeceğiz. Bilgi, ekin dolu bir kafa, ak alın, tunçlaşmış bir göğüs, sanat dallarıyla bezenmiş ellerimizle tutacağız al bayrağımızı. Yüce ata gülümseyerek, ''Ey Türk gençliği, görevleriniz birincisinden sonuncusuna dek başarıyla geçiyor, kutlarım sizi.'' diyecek. Sonra bir ses duyacağız ta derinlerden. ''Türklüğümüze Türklük kat, yaşamımıza ışık, renk, mutluluk saçan bir tümce, ne mutlu Türk'üm diyene.'' Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 79.